Ayrım 2. Özgürlük Yolları 1. Akıl Çağı. Jean-Paul Sartre. Sayfa 16. Matthew kızın öne doğru eğilmiş ensesine baktı. Kendini huzursuz hissediyordu. Onunla birlikte olduğu zaman hep bu anlamsız, yararsız pişmanlıklar aralarına giriyordu. Birden kendini hiçbir zaman Marcel'in yerine koymamış olduğunu düşündü. Bahsettiğim, her dakika sözüne ettiğim, erkeklerin sağlam ve sağlıklı erkeklerin özgürlüğü, dedi kendi kendine. Elini kızın ensesine koydu ve onun şimdiden biraz gevşemiş, yumuşak cildini parmaklarıyla sıktı. Marcel, üzgün müsün? Ona şaşkın gözlerle baktı. Hayır. Sustular. Matthew parmaklarının ucuyla mutluydu. Yalnızca parmaklarının ucuyla. Eli ağır ağır Marcel'in sırtından aşağı doğru indi. Marcel'in gözleri kapanıyordu. Siyah uzun kirpiklerini gördü. Kendine doğru çekti. Şu anda tam onu canı çekmiyordu. Bu daha çok kızın haşin ve erkeksi iradesinin güneş karşısındaki bir buz parçası gibi eridiğini görmek isteğiydi. Marcel başını Matthew'un omzuna bırakmıştı. Matthew onun esmer cildini çok yakınında gördü. Yüzünde mavimsi yorgun lekeler vardı. Tanrım, ihtiyarlıyor artık, diye düşündü ve kendinin de artık ihtiyarladığını hatırladı. Kızın üzerine hırsla abandı. Kendini de onu da unutmak istiyordu. Ama sevişirlerken kendini kaybetmiyordu artık. Çoktan beri dudaklarından öptü. Güzeldi dudakları, dolgun ve diri. Marcel usulca arkaya doğru kaymış, yatağın üzerine uzanmıştı. Bitkin, yarı baygın, gözleri kapalıydı. Matthew kalktı, pantolonunu gömleğini çıkardı, yatağın ayak ucuna koydu, sonra kızın yanına yattı. Ama o kollarını başının altına çaprazlamış, gözleri sonuna kadar açık tavana bakıyordu. Marcel, diye seslendi. Yanıt vermedi. Kötü şeyler düşünüyormuş gibi bir hali vardı. Sonra birden doğruldu. Matthew da doğrulmuş, yatağın kenarına oturmuştu. Çıplaklığını duymaktan rahatsızdı. Kararlı bir sesle, "Artık ne olduğunu söyleyeceksin bana," dedi. "Hiçbir şey yok, sevgiyle." "Var," dedi. "Seni üzen bir şey var, Marcel. Biz birbirimizden hiçbir şey saklamazdık, değil mi?" "Söylememin bir yararı olmayacak. Yalnızca üzüleceksin ve elinden hiçbir şey gelmeyecek." Usulca saçlarını okşayarak, "Olsun, söyle," dedi. "Ne diyeyim? Olan oldu bir kere." "Ne? Olan ne?" "İşte, olan oldu," dedim. Matthew yüzünü buruşturdu. "Emin misin?" "Eminim. Yoksa telaşlanmam. 2 aydır olmuyorum. Allah kahretsin." "Bunu ta 3 hafta öncesinden bana söylemeliydi," diye düşündü. Şimdi ellerini bir yerlere koyması, elleriyle bir şeyler yapması gerekti. Piposunu doldurmalıydı mesela. Ama pipo dolapta, ceketin cebindeydi. Uzandı. Küçük masadan bir sigara aldı, yaktı. Sonra hemen tabloya bastırdı. "Marcel, işte şimdi biliyorsun," dedi. "Ne yapacağız?" Çaresine bakacağız herhalde, değil mi?" "Evet, bende bir adres var." "Nereden buldun?" "Andre verdi, o gitmiş." "Geçen yıl kızın canını okuyan o karıyı mı söylüyorsun? En az 6 hafta kendine gelemediydi. İstemem onu." "Ya ne olacak? Baba olmak mı istiyorsun?" Marcel şimdi doğrulmuş, Matthew'den biraz uzaklaşmıştı. Yüzü sertti gene ama erkeksi değildi. Kollarını yana bırakmıştı. Matthew cildinin yeşilimsi gri bir renk almış olduğunu fark etti. Pembe odada hava da pembe ve sanki ballı ballıydı. İnsan pembe ve ballı ballı nefes alıyordu. Ama sonra bu kızın yeşilimsi gri rengi, uzak bir yerlere takılmış gözleri vardı. Sanki öksürecekmiş de öksürmek istemiyormuş gibiydi. "Bir dakika izin ver," dedi Matthew. "Hemen böyle konuşma. Düşünelim bakalım." Marcel'in elleri birden titremeye başlamıştı. Sesinden beklenmedik bir titreyişle, "Senin düşünmene gerek yok," dedi. Başını Matthew'dan yana çevirmiş ona bakıyordu. Erkeğin omuzlarına, kollarındaki kaslara, göğsüne bakıyordu. Sonra gözlerini aşağıya doğru indirdi. Şaşmış gibiydi. Matthew birden kıpkırmızı oldu. Bacak bacak üstüne atarak saklandı. "Marcel, senin yapabileceğin hiçbir şey yok," diye tekrarladı. Acı bir alayla sözü tamamladı. "Nihayet bu bir kadın işidir." Dudakları bu son kelimelerin üzerine sımsıkı kapandı. Mor ışıltılı bir kırmızıya boyanmış bu dudaklar, kül rengi yüzü kanlı dişleriyle yemek, yutmak isteyen biri vahşi böcek gibiydi. "Gururu kırıldı," diye düşündü Matthew. ve benden nefret ediyor. Birden kusma ihtiyacı duyarak sarardı. O da bir anda o ballı pembe buhardan boşalıvermişti sanki. Eşyalar arasında elle tutulamaz bir boşluk, bir sonsuzluk vardı Matthew. Bunu ona ben yaptım diye düşündü. Ve o pembe ışıklı lamba, madeni parıltısıyla ayna, duvardaki saat, koltuk kapağı, yarık aralık dolap, hepsi ona şu anda korkunç, acımasız bir çarkın dişleri gibi göründü. Bu çarkı birileri kurmuştu ve o çark bir kere kurulunca artık durmak bilmeyen bir gramofon plağı gibi amaçsız dönüşüne devam ediyordu. Matthew silkindi, bu uğursuz ve buruk havadan kurtulmak istiyordu. Marcel kımıldamamıştı, hala Matthew'nun kasıklarına, orada bir çocuğunki kadar suçsuz ve yumuşak görünen o suçlu esmerliğe bakıyordu. Matthew şimdi onun avazı çıktığı kadar bağırmak, keyfince hıçkıra hıçkıra ağlamak isteğiyle kıvrandığını biliyordu. Ama Madame Duffy'yi uyandırmak korkusuyla susmak zorundaydı. Birden onu belinden yakalayarak kendine çekti. Kız omzuna yaslanarak bir an çırpındı ama ağlamıyordu. Yalnızca iç çekti. Kendini tanıyabildiği hak bu kadardı işte. Birkaç saniyelik, sessiz sedasız bir fırtına. Başını kaldırdığı zaman yüzü durgundu. Kararlı bir sesle, "Affet canım," dedi. "Biraz boşalmaya, rahatlamaya ihtiyacım vardı. Sabahtan beri kendimi tuta tuta o kadar bunaldım ki senin hiç suçun yok bunda." "Beni suçlayabilirsin," dedi Matthew. "Hakkım var, kendimle övünemem doğrusu. İlk kezdir ki Allah kahretsin, ne haksızlık. Ben bir bok yiyorum, cezasını sen çekiyorsun. Neyse, ne yapalım? Şimdi söyle bana, o kadın nerede oturuyor?" "Morer sokağı 14 numarada. Acayip bir kadınmış, zannederim." "Seni Andre'nin yolladığını mı söyleyeceksin?" "Evet, 400 frank alıyormuş." Marcel aceleyle ekledi. "Dediklerine göre bu pek de pahalı bir tarife sayılmazmış." Matthew, "Evet," dedi. "Anlıyorum. Bu kadın bizim için bir fırsat sayılır." Kendini yeni nişanlanmış bir delikanlı çocuk kadar beceriksiz buluyordu. Bir kabahat yapmış ve bu kabahati unutturmak için suçlu suçlu sırıtan upuzun ve çırılçıplak bir acemi çocuk. Ama kabahatini unutturamazdı. Orada beyaz, etsiz kalçaları, beyaz, biraz tıkız ama güçlü bacakları ve su götürmez çıplaklığıyla oradaydı. Bu kaba çirkin bir korkulu rüyadan başka bir şey değildi. Onun yerinde olsam bu et yığınını paramparça ederdim diye düşündü. "Ama işte bu yüzden güvenemiyorum," dedi. "Bana çok ucuz geliyor." "Daha iyi ya," dedi Marcel. "Ucuz olduğu daha iyi ya. Tam 400 frangım var benim de. Terziye verecektim ama terzi bekleyebilir." Sonra kendini inandırmak ister gibi ekledi. "Hem biliyor musun, onun bu işi, o 5 kuruş ister gibi 3000, 5000 frank isteyen şımarık doktorlardan çok daha rahat halledeceğinden eminim. Hem zaten başka seçeneğimiz yok." "Matthew, başka seçeneğimiz yok," diye tekrarladı. "Ne zaman gideceksin?" "Yarın gece, 12'de. Yalnız gece yapıyormuş bu işi. Biraz tatsız bu, değil mi? Ama benim işime geldi. Annemden dolayı tabii. Gündüzleri bir mağazada çalışıyormuş, geceleri de hiç uyumuyor anlaşılan. Bir avludan giriliyor, bir kapının altından ışık sızıyormuş, o kapıdan girilecekmiş gece." "Pekala," dedi Matthew. "Gidelim görelim bakalım," Marcel şaşkınlıkla. "Delirdin mi? Seni polis zanneder, kapı dışarı eder seni. Konuşamazsın ki." "Matthew, gideceğim," dedi. "Ama neden? Ne konuşacaksın onunla?" "Gözümle görüp güven duymak istiyorum. Eğer hoşuma gitmezse yollamam seni. İhtiyar bir deliniz seni gelişi güzel doğramasını istemiyorum. Ona beni Andre gönderdi. Başı derde olan bir arkadaş için derim. Şu sırada gripten yattığı için arkadaşım gelemedi derim. E peki sonra? Diyelim ki kadını gözün tutmadı. Ne yapacağız? Kime gideceğim o zaman? Bir iki gün daha bekleyebiliriz herhalde. Ha gider Sara ile konuşurum. Onun mutlaka bir bildiği vardır. Başka çocuk istemiyorlardı çünkü." Marcel biraz rahatlamıştı. Matthew'nun ensesini hafifçe okşayarak, "Çok teşekkür ederim sevgilim. Bir şeyler becerebilecek misin bilmem ama benim için üzüldüğün biliyorum. Benim yerime o masayı yatmayı isterdin değil mi?" Esmer kollarıyla boynuna sarılarak komik bir ifadeyle, "Eğer Sara'ya sorarsan," dedi, "o da sana ihtiyar bir Yahudi karısını salık verecektir." Matthew dudaklarını öptü. Marcel gevşemişti. "Sevgilim, canım, şu gömleği çıkar. çıkardı ve Matya onu yatağa doğru itti. Göğüslerini okşuyordu. Göğüslerinin etrafı şehvetli kabarıklarla pürtük pürtük koyu kahverengi, kocaman tepelerini avuçlarında hissetmekten zevk alıyordu. Marcel için çekti. İştahlı, baygın gözleri kapandı. Göz kapakları titriyordu. Arzu sıcak bir el gibi bir anda Matthew'yu yakaladı. Sonra birden kız gebe diye düşündü, doğruldu. Kulaklarında hala Arzu'nun acı uğultusu çınlıyordu. Dinle Marcel dedi. Bugün olmaz. İkimiz de çok yorgunuz. Bağışla beni. Marcel uykuda gibi usulca homurdandı. Sonra hızla doğruldu, kalktı, parmaklarının ucuyla saçlarını düzelterek ''Nasıl istersen'' dedi. Sesi buz gibiydi. Sonra daha yumuşak devam etti. ''Aslında haklısın. İkimiz de çok yorgunuz. Hem sinirlerimiz de bozuk. Senin yakınlığına ihtiyacım vardı ama ben de çekiniyorum biraz. İş işten geçti Marcel'' dedi Matthew. ''Başın derde soktun bir kere. Korkacak bir şey kalmadı artık.'' ''Evet, biliyorum. İş işten geçti ama nasıl anlatayım bilmem ki. Ondan değil, senden ürktüm biraz.'' Matthew kalktı. Pekala, gidip şu kadını göreyim. Yarın bana telefon edersin değil mi? Akşam seni görsem daha iyi olmaz mı? Telefonla konuşmak kolay olmuyor. Hayır, yarın akşam görüşemeyiz. Öbür akşam olsun istersen. Matthew gömleğini, pantolonunu giymişti. Marcel'i göz kapaklarından öptü. Bana küsmedin ya, senin bir suçun yok ki. 7 yıldan beri ilk kez oluyor bu. Sana niye küseyim? Ama ya sen? Sen benden tiksinmedin değil mi? Ha? Delisin. Ben kendimden iğreniyorum. Sanki yığın yığın yemekler yemişim de şişmişim gibi nefret ediyorum kendimden. Matthew sevecenlikle, canım kızım dedi, küçücük kızım. 8 gün sonra hepsini unutmuş olacaksın, söz veriyorum sana. Kapıyı usulca açtı ve ayakkabıları elinde, karanlıkta dışarı çıktı. Eşikte bir an dönüp baktı. Marcel yatağın kenarına oturmuştu. Gülümsedi. Ama Matthew'a sanki gözlerinde dinmeyen bir kin varmış gibi geldi. Kaskatı bir yere takılı kalmış gibi kaskatı duran gözlerinde bir şey koptu sanki. Kapaklarının altında rahatça hareket etmeye başladı. Marcel'in bakışları üzerinde değildi artık, bakmıyordu. Gecenin karanlığına ve giysisinin kalın koyu renkli kumaşına saklanan suçlu bedeni artık yavaş yavaş kendini güvende hissediyor, ısınıyor, gevşiyor, keyifleniyordu sanki. Yağdanlığı çarşamba günü yağdanlığı götürecekti. Unutmayayım. Hatırlayabilecek miydi? İşte yalnızdı artık. Birden durdu. Hayır, gerçek değildi bu. Yalnız değildi henüz. Marcel onu bırakmamıştı. Onu düşünüyordu. Bu belayı başıma sardı diyordu kendi kendine. Gece yatağına çiş eden bir çocuk gibi keyfince kendini bıraktı. Bu kimsenin onu görmediği, tanımadığı ıssız sokakta, karanlıkta, boğazına kadar kalın ve koyu kumaşlara saklanmış olarak koşar adım yürüyüp gidebilirdi. Ama bu kurtulmak, uzaklaşmak demek değildi. Marcel'in kaygılar ve haykırılmamış feryatlarla bunalan bilinci orada kalmıştı. Ve Matthew da onun yanındaydı. Orada, o pembe odada, çıplak ve savunmasız, Marcel'in bakışlarını üzerinde hissettiği andan çok daha saydam, apaçıktı şimdi. Hırsla, bir tek kez diye homurdandı. Marcel'i inandırmak ister gibi tekrarladı. 7 yılda bir kez. Ama Marcel inanmak istemiyordu. Odasında kalmıştı ve Matthew'yu düşünüyordu. Orada sessizce yargılanmak ve nefrete mahkum olmak, bu dayanılmayacak kadar büyük bir haksızlıktı. Kendini savunmadan, hatta elleriyle karnını örterek saklanmadan. Hiç olmazsa şu anda ötekileri de aynı güçle yanında, şuracıkta hissedebilseydi. Ama Jacques'la Odette çoktan uyumuşlardı. Daniel sarhoştu, mutlaka değilse bile bütün budalalığı üstündeydi. Iviç gözünün görmediğini düşünemezdi hiçbir zaman. Belki Boris'in bilinci, ışığı zayıf, titrek bir küçük kandil gibiydi. Matthew'yu bu kadar uzaktan pençesine alan, büyüleyen o kıpırtısız, o dehşet verici aydınlıkla baş edemezdi. Gece bilinçleri uyuşturmuş, örtmüştü. Matthew Marcel'le yalnızdı. Gece karanlıkta bir kadınla bir erkek. Kamüde aydınlık vardı. Patron sandalyeleri birbiri üzerine koyarak kenara çekiyor, garson kız kapının bir kanadının sürgüsünü itmeye uğraşıyordu. Matthew öbür kanadı iterek girdi. Aydınlığa çıkmak, görülmek istiyordu. Yalnızca görülmek. Bara yaslanarak "Merhaba" diye yüksek sesle selam verdi. Patron ona baktı. İçeride bir otobüs biletçisi vardı. Kasketini gözlerine doğru eğmiş bir şey içiyordu. Bilinçlerdi bunlar. İyi niyetli, güler yüzlü bilinçler. Biletçi kasketini alnına doğru iterek maddiye baktı. Marcel'in bilinci birden sıyrılıp gitti. Gecenin karanlığına karıştı. Bir bira lütfen. Patron, çoktandır görünmüyorsunuz dedi. Susadım bu gece. Biletçi, sahiden de susuyor insan dedi. Yaz ortası gibi sıcak. Sustular. Patron bardakları kuruluyor. Biletçi hafif hafif ıslık çalıyordu. Matthew memnundu. Ara sıra gözlerini kaldırıp birbirlerine bakıyorlardı. Aynada yüzünü gördü. Bir gümüş denizin ortasında sapsarı ve bembeyaz bakıyordu. Camus'de böyle olurdu. İnsan ışığın elleri, yüzleri, düşünceleri ağırtan, gözlerdeki anlamı ezip büzen o yaldızlı, buğulu beyazlığın etkisiyle olacak, her sabah oluyor sanırdı. Matthew içti, düşünüyordu. Gebe ha, ne berbat iş. Bunun gerçekliğine bir türlü inanamıyorum. Bu ona kaba, gülünç, hatta biraz da ayıp geliyordu. Tıpkı ihtiyar bir kadınla ihtiyar bir adamın dudak dudağa şehvetle öpüştüğünü görmüşçesine rahatsız oluyordu bu düşünceden. 7 yıl sonra insanın başına böyle şeyler gelmezdi. Marcel gebe diye düşündü gene. Karnında ağır ağır kabaran, şişen, donuk koyu renkli peltemsi bir şey vardı. Gitgide büyüyecek, kıvrık, büktüm büktüm bir göz olacaktı. Karnındaki bir alay ıvır zıvır arasında o serpilecek, açılacak, gelişecek. Çünkü o canlı. Ama şimdi loşlukla tereddütle ilerleyen incecik, upuzun bir iğne vardı. Birden karanlıkta yumuşak, sessiz bir ses duyuldu. İğne, o kırmızı büktüm büktüm göze rastlamış ve onu öldürmüştü. Geride yalnızca kupkuru ve saydam bir zar kalmıştı. O ihtiyar kadına gidip içini kazıtacak. Kendini boşalmış, tüm kanını, canını yitirmiş hissediyordu. Pekala diye mırıldandı. Bunlar umutsuz, boş düşüncelerdi. İnsan sabaha karşı saat 4'te böyle umutsuz, boş ve gülünç olurdu işte. Eyvallah, parayı verdi ve çıktı. Ne zaman oldu bu diye düşünüyordu. Hatırlamaya çalışarak ağır adımlarla yürüdü. 2 aydır. Aklına gelmiyordu daha doğrusu. Galiba Paskalya tatilinden hemen sonraydı. Her zamanki gibi Marcel'i sevgiyle kollarına almıştı. Evet, sevgiyle, tutkuyla değil. Ama sonra bir çocuk ha. Ona zevk verdiğimi sanıyordum. Halbuki o sırada bu çocuğu vermişim ona. Yaptığımın farkında bile değildim. Şimdi de ihtiyar cadıya 400 frank vereceğim. O da korkunç aletlerini Marcel'in karnından içeri sokacak, delecek ve yaşam geldiği gibi sessizce akıp gidecek. Ben gene eskisi kadar şaşkın ve budala, bu yaşamı yaratırken nasıl her şeyden habersiz idiysem, o yaşam sönerken de gene her şeyden habersiz bekleyeceğim. Acı acı güldü. Ya ötekiler? Çok ciddi tartışmalardan sonra baba olmaya karar vererek kadınlarının şişen karınlarına bir dahinin eserine bakışı gibi göğüslerini gererek bakanlar, bu olup bitenlerden benden fazla bir şey anlıyorlar mı acaba? Onlar da bu işe körü körüne tatlı canları için girişmişlerdi. Sonrasını tıpkı fotoğraf çeker gibi bir karanlık odayla biraz jelatin halletmedi mi? Evet, bu iş onların dışında, onlara gerek kalmadan oracıkta olup bitti. Bir avluya girmişti. Kapılardan birinin altından belirsiz bir ışık sızıyordu. Bir utanç duydu birden ve kapıyı çaldı. Kim o? Sizinle biraz görüşmek istiyorum. Bu saatte insan rahatsız edilir mi? Beni size Andre Besni'ye gönderdi. Kapı aralandı. Matthew sarı saçlar ve sivri bir burun seçebildi. Ne istiyorsunuz? Bana bir oyun oynamak istiyorsanız boşuna yorulmayın. Polisten korkmam ben. Korkacak hiçbir şeyim yok. Eğer canım çekiyor da odamda sabaha kadar ışık yakıyorsam buna kimse karışamaz. Hem eğer polistenseniz önce belgelerinizi gösterin. Polis falan değilim dedi Matthew. Başım dertte. Arkadaşlar sizin bana yardım edebileceğinizi söylediler. Girin içeri. Matthew girdi. İhtiyar kadın bir erkek pantolonu giymişti. Sırtında fermuarlı bir ceket vardı. Kupkuru, sıska bir kadındı. Taş gibi, sert, anlamsız gözlerle bakıyordu. Andre Besni'yi tanıyor musunuz? Öfkeli ve haşin yüzüyle onu süzüyordu. Matthew, evet dedi. Geçen yıl Noel'e yakın size gelmişti. Bir sorunu vardı. Sonra da epey hastalandığı için siz 4 kez ona evine gittiniz. Sonra? Matthew kadının ellerine bakıyordu. Bunlar erkek elleriydi. Parçalayıcı, yırtıcı, öldürücü eller. Yer yer lekeli, çatlamış, yırtılmış, üzerinde yara izleri olan küt ve kirli tırnaklı, korkunç eller. Sol elin baş parmağında simsiyah, mosmor bir çürük ve eskimiş kocaman bir nasır vardı. Matthew Marcel'in esmer, sıcak, yumuşak cildini düşünerek ürperdi. Size Andre için gelmedim. Arkadaşlarımdan biri için konuşmak istiyorum. İhtiyar kadın kısa bir kahkahayla güldü. İlk kez karşıma bir erkek dikilip benden bir şey istiyor. Ahbap, benim erkeklerle görülecek işim yok, anladın mı? O da darmadağın ve pisti. Duvar diplerinde tahta sandıklar duruyordu. Taş döşemeye samanlar dökülmüştü. Ortada bir masanın üzerinde bir rom şişesiyle yarısı içilmiş bir bardak vardı. Size ben geldim çünkü arkadaşım sizinle hemen görüşmemi istedi. Kendisi bu akşam çıkamadığı için beni gönderdi. Odanın öbür ucunda bir kapı sessizce aralanmıştı. Matthew orada birinin durup kendilerini dinlediğine yemin edebilirdi. İhtiyar omuz silkti. Ah bu sersemler, bu sersem budala kızlar. İnsan sizi görür görmez adamın başını belaya sokacak, şişeleri devirip camlar kıracak, tehlikeli bir tip olduğunuzu anlar, değil mi? Hayır, onlar sizden kaçacak yerde gelirler, size dünya yüzündeki en değerli şeylerini verirler. Ama bana ne? Sonunda layık olduklarını da bulurlar. Matthew sabırla, ameliyatı nerede yapıyorsunuz diye sordu. İhtiyar ona kin ve nefretle baktı. Ne, ne dedi? Ne ameliyatından söz ediyorsunuz? Hem siz ne karışıyorsunuz? Arkadaşınız beni görmek istiyorsa buyursun gelsin. Benim işim onunla, sizinle değil. Ama siz bilmek istiyorsunuz, değil mi? Her şeyi bilmek, öğrenmek. O sizin elinize düşmeden olup bitecek şeyleri size sordu mu? Anlattınız mı ona? Bana bakın, ona kötülük etmişsiniz. Şükredin ki ben sizden daha becerikliyim. Ona yardım etmesi için Tanrı'ya dua edin. İşte size söyleyeceğim bundan ibaret. Haydi güle güle. Teşekkür ederim dedi Matthew. Çıktı. Kendini hafiflemiş hissediyordu. Avenue d'Orléans'a doğru yürüdü. Marcel'den ayrıldığından beri ilk kez onu korkusuzca, acı ama rahat bir sevecenlikle düşünebiliyordu. Yarın saraya gideceğim dedi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.